Koku, Patrick Süskind. 4. kaset, 1. yüz. Sayfa 170. Grenouille'un üstüne yürüyüp kucakladı onu. Benim ortamsal kardeşim diyerek ve hemen arkasından bu söylediğinin kesinlikle toplumsal değil, karşısında bütün insanlar eşit olduğu ve yalnız onun karşısında eşit insanlar, in conspectu universalitas fluidi letatis, manevi bir hitap olduğunu ekledi. Bunu derken Grenouille'u kucaklamayı bırakmıştı. Hem de pekala dostane bir biçimde, bir parçacık olsun iğrenmeden, eşiti olan biriyle kucaklaşmış da ayrılıyormuş gibi. Yakında amacı fluidum letali büsbütün aşmak, yerine en kısa zamanda ara bir fluidum vitali egemen kılmak olan uluslararası zümreler üstü bir loca kuracağını ve bu locanın saflarına kazandığı ilk dava adamının da Grenouille olacağını şimdiden söz verebileceğini açıkladı. Sonra Grenouille'u çiçek parfümünün reçetesini bir kağıda yazdırdı, pusulayı cebine soktu ve ona 50 Luisto armağan etti. İlk konferansından tam bir hafta sonra Marke üzerine kol kanat gerdiği Grenouille'u bir kere daha üniversitenin büyük salonunda toplananlara gösteriyordu. Kalabalık inanılır gibi değildi. Bütün Montpellier oradaydı. Montpellier'in yalnız bilim çevresi değil, ayrıca ve özellikle sosyetesi, bu arada dillere destan olmuş mağara adamını görmek isteyen birçok bayan da gelmişti. Ve her ne kadar Tallet'in karşıları ve başlıcaları üniversite botanik bahçesinin dostları çevresi temsilcileriyle ziraat teşvik cemiyeti üyeleriydi. Bütün kendi yandaşlarını harekete geçirdilerse de gösteri göz kamaştırıcı bir başarı oldu. Marke önce Grenouille'un bir hafta önceki durumunu gözler önüne getirmek için mağara adamını bütün çirkinliği, bütün perişanlığı içinde gösteren resimler dağıttı. Bunlar elden ele dolaştırıldı. Sonra yeni Grenouille içeri alındı. Sırtında güzel mavi kadife elbisesi, ipek gömleğiyle makyajlanmış, pudralanmış, saçları yapılmış olarak daha dimdik, zarif adımlar, kibarca kalça kıvırmalarla yürüyüşü, hiç kimsenin yardımı olmadan yükseltiye tırmanışı, yerlere kadar eğilerek selam verişi, başını eğerek bir şu yana, bir bu yana gülücükler dağıtışı bile bütün kuşkucuları da eleştiricileri de susturmaya yetti. Üniversite botanik bahçesinin dostları bile ezik bir suskunluğa gömülmüşlerdi. Olan değişmeyi göz ardı etmek, gerçekleştiği pek açık olan mucizeden etkilenmemek elde değildi. Daha bir hafta önce rezili çıkmış, yabanileşmiş bir hayvanın durduğu yerde şimdi basbayağı uygar, eli yüzü düzgün bir insan vardı. Salona hemen hemen bir huşu havası yayılmıştı. Mutlak bir sessizlik egemendi Marki'nin konuşmasına başladığında. Artık herkesin tıka basa doymuşçasına bildiği ölümsel yer ortamı kuramını bir kere daha ortaya koyduktan sonra bunu gösteri konusu kişinin bedeninden hangi mekanik ve diyesel yöntemlerle kovup yerine yaşamsal ortamı yerleştirdiğini açıkladı. Sonunda da bütün orada bulunanları, gerek dostlarını, gerek karşıtlarını böylesine güçlü bir kanıt karşısında yeni kurama karşı direnç göstermeyi bırakıp onunla, Marke ile birlikte kötü ortamla savaşmaya, kendilerini iyi yaşamsal ortama açmaya çağırdı. Bunu söylerken kollarını açıp gözlerini göğe çevirdi. Bir nice bilgin bay da aynısını yaptılar. Kadınlarsa ağlıyordu. Grenouille yükseltide dikiliyor ve söylenenleri dinlemiyordu. Sınırsız bir hoşnutluk içinde başka, çok daha gerçek bir ortamın, kendi ortamının etkisini gözlüyordu. Konferans salonunun büyük olduğunu göz önünde tutarak bol parfüm sürülmüştü. Kokusu da henüz yükseltiye çıkmış, çıkmamıştı ki olan gücüyle çevresine yayılmaya başladı. Görüyordu kokusunun, gerçekten düpedüz gözleriyle görüyordu nasıl önce en önde oturan izleyicileri ele geçirdiğini, sonra arkalara doğru ürediğini, sonunda da en arka sıralara, galeriye ulaştığını görüyordu. Ve kimi yakaladıysa Grenouille'un sevinçten kalbi çatlayacaktı, gözle görünür biçimde değiştiriyordu. Kokusunun etkisinde ama etkisinde olduklarının bilincinde olmadan bir yüz ifadesinden, bir davranıştan, bir duygudan ötekine geçiyor insanlar. Başta kendisine gözlerini yalnız katkısız bir şaşkınlıkla dikmiş olanlar şimdi daha yumuşak bakışlarla bakıyorlardı. Sandalyesinin arkalığına yaslanmış, eleştirici tutumlarını alınlarının kırışıklıklarından, ağız uçlarının ciddiyetle aşağı çekilmesinden okunanlar şimdi daha bir rahatlayıp öne yaslanmış, yüzlerini çocuksu bir gevşeme kaplamıştı. Hatta korkak, ürkek, duyarlının duyarlısı olanlar geçen haftaki görünüşüne dehşetle, şimdikine ise gene ne de olsa uygun bir kuşkuyla katlanabilmiş olanlar kokusu kendilerine ulaştığında nezaket, hatta sempati belirtileri gösteriyorlardı. Konuşmanın sonunda bütün topluluk ayağa kalkıp bir coşkunluk gösterisi tutturdu. Yaşasın yaşamsal ortam, yaşasın Marke, yaşasın ortamlar kuramı, kahrolsun yobaz tıp. Böyle bağırıyordu Montpellier'in, Fransa'nın güneyindeki en önemli üniversite kentinin bilgin ahalisi. Marke ise ömrünün en büyük saatini yaşıyordu. Bu arada yükseltiden inip kalabalığa karışan Grenouille ise bütün bu kutlamaların aslında kendisine, salonda coşup bağıranlardan hiçbir farkında olmasa da yalnız Jean-Baptiste Grenouille'ye yönelik olduğunu biliyordu. 34. Birkaç hafta daha kaldı Montpellier'de. Epey bir ün kazanmıştı. Salonlara çağırıyorlar, mağarada geçirdiği hayat, Markin'in ellerinde iyileşmesi üzerine sorular soruyorlardı. Çaresiz, her seferinde yeni baştan kendisini haydutların kaçırması hikayesini anlatıyor, çukurun tepesinden sallandırılan sepeti, uzatılan merdiveni anlatıyordu. Her seferinde de biraz daha ballandırıyor, yeni ayrıntılar uyduruyordu. Böylece yeniden belirli bir akıcılık kazandı konuşması. Tabii kısıtlı bir alışkanlık. Çünkü dille hiçbir zaman başı hoş olmamıştı. Bir de daha önemlisi, yalan söylemeyi gündelik bir iş gibi kurmayı öğrendi. Anladı ki insanlara gönlü ne dilerse onu anlatabilirdi. Bir kere güvendiler mi, zaten yapma kokusundan çektikleri ilk solukla birlikte güveniyorlardı ona. Her söylenene inanırlardı. Bunun da ötesinde insanlarla ilişkilerinde hiçbir zaman tatmadığı bir güven geldi üstüne. Bu güven bedeninde bile dile geliyordu. Sanki boyu uzamış gibiydi. Neredeyse dimdik yürüyordu. Kendisine bir şey söylenince artık irkilmiyor, dimdikliğini bozmadan duruyor, kendine yöneltilen bakışlar altında yıkılmıyordu. Tabii bu kadar zaman içinde dünya görmüş bir adam, bir salon kurdu ya da her yerde aranan bir sosyete efendisi olmayacaktı görünüşten. Ama zamanla gözle görülür biçimde sinmişliği, çolpalığı akıp gitti üstünden. Yerini doğal bir alçak gönüllülük ya da olsa olsa doğuştan hafif bir utangaçlık olarak yorumlanan ve nice bayanı duygulandıran bir tutum aldı. O zamanlar modern çevrelerde doğallık, yontulmamışlıktan ileri gelen bir tür çekicilik olarak çok tutuluyordu. Mart başında eşyalarını toplayıp gizlice bir gün sabahın köründe daha kapılar yeni açılmışken üstünde bir gün önce eski giyim satılan pazardan aldığı gösterişsiz kahverengi bir elbise, yüzünü yarı yarıya örten eski püskü bir şapka yola koyuldu. Kimse tanımadı, kimse görmedi ya da farkına varmadı. Çünkü o sabah ihtiyatlı davranıp parfümünü sürmekten vazgeçmişti. Ve Mark'i öğleye doğru soruşturmalara başladığında nöbetçiler şehirden gerçi çok kimsenin çıktığını, gördüklerini söylediler. Ama aralarında o mağara adamının olmadığı, onu herkesin tanıdığı gibi geçmiş olsaydı kendilerinin de muhakkak gözüne çarpacağı üzerine yemin ettiler. Mark'i bunun üzerine Grenouille'un Montpellier'den kendi rızasıyla aile meselelerinden dolayı Paris'e gitmek için ayrıldığını yaydı. Tabii gizliden gizliye fena öfkeleniyordu. Çünkü Grenouille'la bütün krallığı kapsayan bir turneye çıkıp ortamlar kuramına yandaş toplamayı kuruyordu. Bir süre sonra geçti kızgınlığı. Çünkü ünü turne olmadan da yayılıyordu. Neredeyse hiç kendi katkısı olmadan Journal des Chivans'ta, hatta Courier de Europe'da Fluidum Letal Tallet üzerine uzun makaleler yayımlanıyor. Ta uzaklardan ayağına ölüm gazıyla zehirlenmiş hastalar gelip kendilerini iyileştirmesini istiyorlardı. 1764 yazında ilk yaşamsal ortam loncasını kurdu. Montpellier'de 120 üyeyle. Marsilya'da, Lyon'da şubeler açtı. Sonra Paris'e bir sıçrama yapmaya, oradan bütün uygar dünyaya kuramını kabul ettirmeye yeltendi. Ama daha önce çıkacağı bu seferi destekleyecek bir propaganda olmak üzere büyük mağara adamının sağaltılmasında bütün öbür deneyleri de gölgede bırakacak bir ortam bilim eylemi gerçekleştirmeye karar verdi. Aralık ayı başında bir küme korkusuz çömezinin eşliğinde Paris'le aynı boylam üzerinde bulunan ve Pirenelerin en yüksek tepesi sayılan Pic du Canu'ya doğru bir yolculuğa çıktı. Yaşı ihtiyarlığın eşiğine gelmiş adam kendisini 2800 metre yükseklikteki doruğa kadar taşıtmak, orada 3 hafta süreyle en hasından, en tazesinden yaşamsal havanın etkisi altında kalmak istiyordu. Sonra da kendi müjdelediği üzere tam Noel gecesi 20 yaşında bıçkın delikanlı olarak aşağıya inecekti. Çömezleri daha Verney'i o Heyula Dağı'nın eteğindeki son insan barındıran yeri geçer geçmez pes ettiler. Ama Marquis'e hiçbir şey bana mısın demiyordu. Buz gibi soğukta üstündekileri ata ata sevinç çığlıkları içinde yalnız başına tırmanmaya başladı. Kendisinden görülen son şey kollarını vecd içinde göğe kaldırmış şarkı söyleyerek kar fırtınasında kaybolan silüeti oldu. Noel gecesi çömezleri boşuna beklediler Marquis'in dönüşünü. Ne ihtiyar olarak geldi ne delikanlı olarak. En gözü pekleri sonraki yılın yaz başında onu aramak için Pic du Canu'nun hala karlı doruğuna tırmandıklarında bile hiçbir şeyini bulamadılar. Ne bir elbise, ne vücudunun bir parçası, ne bir tek kemik. Tabii bunun öğretisine bir zararı olmadı. Tersine. Hemen dağın doğruğunda ebedi yaşamsal ortamla birlik içine girdiği, kendisi ortamın, ortam onun içinde çözüştüğü, artık görülmez biçimde ama sonsuz gençliğe ulaşmış olarak Pirenelerin tepelerinde salınıp uçtuğu, kim o dağa tırmanırsa aynı birliğe katılacağı ve bir yıl süreyle hastalıktan ve yaşlanma sürecinden korunacağı efsanesi yayıldı. Ta 19. yüzyılın ortalarına kadar nice tıp kürsüsünden savunuldu. Birçok gizemci toplulukta sağaltım yöntemi olarak uygulandı. Talyard'ın Ortamlar Kuramı. Ve bugün bile Pirenelerin her iki yanında Perpignan ile Figueras'ta yılda bir kez buluşup Pic du Canigou'ya tırmanan talyatçı gizli loncalar vardır. Dağa çıktıklarında büyük bir ateş yakarlar. Söylediklerine bakılırsa gün dönümü vesilesiyle ve de Aziz Yahya onuruna bir ateştir bu. Ama gerçekte üstadları Marki'nin ve onun büyük ortamını ululamak, sonsuz yaşama ulaşmak içindir. 3. Bölüm 35. Grenouille, Fransa'yı boydan boya geçerek yaptığı yolculuğun ilk aşamasını 7 yılda bitirebilmişti. İkincisi 7 gün bile sürmedi. Artık işlek yollardan, kalabalık şehirlerden kaçmıyor, yolunu uzatmıyordu. Kokusu vardı, parası vardı, kendine güveni vardı, bir de acelesi. Daha Montpellier'den ayrıldığı günün akşamı, Aquia Mortis'in güneybatısından küçük bir liman şehri olan Le Gradio Roy'e ulaştı. Oradan yük taşıyan bir yelkenliyle Marsilya'ya geçti. Marsilya'da limandan ayrılmadı bile. Hemen kendisini kıyı boyunca doğuya doğru götürecek bir gemi aradı. 2 gün sonra Toulon'da, bundan 3 gün sonra da Cannes'daydı. Yolun gerisini yürüdü. Bir tepeyi aşarak kıyıdan içerilere doğru giden bir yolu izlemeye başladı. 2 gün sonra tepenin başındaydı. Önünde millerce genişlikte bir ova, çevresinde hafif bir eğimde yükselen tepeler, yalçın sıra dağları ile toprağa oyulmuş bir çanağı andıran geniş tabanı, yeni sürülmüş tarlalar, bahçeler, zeytinliklerle kaplı bir manzara açılmıştı. Bütünüyle kendine özgü, tuhaf bir samimiliği olan bir iklim seriliydi bu çanağın üstüne. Deniz tepenin üstünden görülecek kadar yakın olduğu halde denizcil hiçbir şey, tuzlu, kumlu, açık hiçbir şey yoktu burada. Ağırbasan, sessiz bir içine kapalılık vardı. Tıpkı insan kıyıdan günlerce yol gitmemecesine uzaklaşması gibi. Kuzeye doğru ise üzerleri hala karlı, daha da uzun zaman karlı kalacak büyük sıra dağlar görülmesine karşın herhangi bir sertlik, çoraklık, soğuk bir rüzgar hissedilmiyordu. Bahar Montpellier'de olduğundan daha ileriydi. Yumuşak bir buğu tarlaları cam bir fanus gibi örtüyordu. Kayısı, badem ağaçları çiçek açmıştı. Havayı nergis kokuları doldurmuştu. Büyük çanağın öbür ucunda belki 2 mil uzakta bir şehir, dağların eteğine yapışmış gibi duran bir şehir vardı. Uzaktan bakınca öyle aman aman şatafatlı bir yermiş gibi görünmüyordu. Evlerin arasından yükselip onları bastıran bir katedrali değil, kilise kulesi olacak bodur bir çıkıntısı vardı. Öbür yapıları bastıran bir kalesi, görkemiyle göze çarpan yapıları yoktu. Surları heybetli olmaktan çok uzaktı. Evlerse yer yer sur dışına taşıyor, özellikle aşağıya, ovaya doğru böylece şehrin genel görünüşüne bir yıpranmışlık katıyorlardı. Duruşuna bakılırsa sanki şimdiye kadar öylesine çok zapt edilmiş, sonra gene kurtarılmıştı ki ileride içine girmek isteyecekleri ciddi biçimde direnecek hali kalmamıştı. Zayıf düştüğü için değil, kayıtsızlıktan, hatta bir tür güçlülük duygusundan. Şatafat göstermeye gerek duymuyormuşa benzer bir hali vardı. Ayaklarının altındaki büyük güzel kokular saçan çanağa egemen diye bu ona yetiyor gibiydi. Bu hem gösterişsiz hem kendine güvenir görünen şehir birkaç 10 yıldan beri koku maddeleri, ıtriyat, sabun, yağ üretimi ve ticareti konusunda tartışılmaz bir yer kazanmış olan Grasse'dı. Giuseppe Badini'nin adını hayranlık yüklü iç çekmelerle hep andığı yerdi. Kokuların Roma'sı olduğunu söylerdi, parfümcüler cennetiydi. Kolundaki altın bileziği burada kazanmayan parfümcü adını taşımayı hak etmiş sayılmazdı. Grenouille iyice soğukkanlı bakışlarla süzülüyordu Grasse şehrini. Parfümcülerin cennetini aramıyordu. Karşıdaki dağlara tutunmuş şirinliği seyretmek yüreğini ılıtıyor da değildi. O bu şehre birkaç koku elde etme yöntemini başka yerlerde olduğundan daha iyi öğrenebileceğini bildiğinden gelmişti. Bunları da öğrenmek istiyordu. Çünkü kendi amaçları için gerekliydiler. İçinde kokusu olan flakonu cebinden çıkardı, tutumluca süründü, sonra yola koyuldu. 1,5 saat sonra öğleye doğru Grasse'daydı. Şehrin üst başında Palace au Aires'te bir lokantada yemek yedi. Meydanın uzunlamasını, kıyısında tabakların derilerini yıkayıp kurumaya astıkları bir dere kesiyordu. Koku öyle keskindi ki bazı müşterilerin iştahı kaçmıştı. Grenouille içinse öyle değildi. İyi bildiği bir kokuydu bu. Ona güven veriyordu. Her gittiği şehirde önce tabakhanelerin olduğu mahalleleri arayıp bulurdu. O zaman pis kokunun olduğu yerden çıkarak semtleri araştırdığında artık o yerin yabancısı değilmiş gibi gelirdi kendine. Bütün öğleden sonra şehri dolaştı. İnanılmaz derecede pis bir yerdi. Düzinelerce pınardan, çeşmeden fışkıran düzensiz dereler, arklar oluşturup şarıl şurul bayır aşağı akan, sokakların altını oyan ya da üstünü çamura boğan oncası olmasına karşın ya da özellikle bu nedenle pisti. Kimi mahallelerde evler o kadar sıkışıktı ki geçitler, merdivenler için bir aşınlık bir yer kalıyor, çamurlara bata çıka yürüyen yayalar karşılaştıklarında birbirlerine sürüne sürüne geçebiliyorlardı. Meydanlarda, biraz daha geniş caddelerde bile iki arabanın yan yana sığabileceği yer pek yok gibiydi. Gene de bütün pisliği, bütün çamuru, darlığı bir yana, iş yönünden çatlarcasına dolu, işlek bir şehirdi Grasse. Grenouille dolaşırken en az 7 sabunhane, bir düzine parfümcü ve eldivenci ustası, sayısız küçük imbikçi, pomat atölyesi, baharatçı ve birkaç kere 7 tane toptan koku tüccarı saydı. Üstelik bunlar gerçekten büyük çapta koku malzemesi alıp satan tüccarlardı. Evlerine bakıp da anlamak olası değildi bunu. Sokağa dönük cepheleri bir kent soylu alçak gönüllülüğü taşıyordu. Ama arkalarında, mağaza katlarında, dev boyutlu bodrumlarında neler neler, ne yağ fıçıları, en hasından lavanta sabunundan oluşan ne istifler, çiçek suları, şaraplar, alkoller dolu, ne damacanalar, ne kokulu deri balyaları, tıka basa baharat dolu ne çuvallar, sandıklar, kutular vardı. Grenouille, en kalın duvarların ardında olanı bile bütün ayrıntılarıyla duyuyordu. Derebeylerinde olmayan zenginliklerdi bunlar. Daha bir kesinlikle sokağa bakan harcı alem dükkan ve depo bölümlerinin ardını kokladığında ise bu dünyası dar kent soylu evlerinin arka yüzünde en lüksünden yapıların bulunduğunu anlıyordu. Zakkum, palmiye ağaçlarının yetiştiği, tahtlarla çevrili şirin fıskiyelerin şırıldadığı küçük ama çekici bahçelerin çevresinde çoğu U biçiminde yapılmış, güneye bakan asıl malikane bölümleri yer alıyordu. Üst katlarda bol güneş alan, duvarları ipek kaplı yatak odaları, giriş katında görkemli, duvarlarına egzotik tahtalar döşenmiş kabul ve yemek salonları vardı ki bazıları teraslar halinde ovaya bakacak gibi yapılmıştı. İçlerinde gerçekten Badini'nin anlattığı gibi altın çatal kaşıkla porselen tabaklardan yemek yeniyordu. Bu alçak gönüllü kulislerin ardında oturan baylar altın kokuyor, güç kokuyor, güven alınmış büyük zenginlik kokuyorlardı. Ve Grenouille'un bütün bu taşra yolculuğu boyunca duyduğu bu çeşit her kokudan daha kuvvetliydi onlarınki. Böyle kamufle edilmiş saraylardan birinin önünde uzunca bir zaman durdu. Ev Rue Drouotier'in şehri batıdan doğudan boylu boyunca kesen bir ana caddenin başındaydı. Dışarıdan bakınca cephesi bitişik yapıdan biraz daha genişti. Ama biraz daha varlıklıca olsa da kesinlikle gösterişli, ötekilerden ayrılan bir ev değildi. Avlu kapısında fıçılarla yüklü bir araba duruyor, fıçılar bir sekiye indiriliyordu. İkinci bir araba beklemedeydi. Bir adam elinde kağıtlarla yazıhaneye girdi. Başka bir adamla birlikte çıktı. İkisi de avlu girişinde kayboldular. Grenouille sokağın karşı kenarında durmuş, bu gidiş gelişleri seyrediyordu. Ne yaptıkları ilgisini çekmiyordu. Gene de ayrılamadı. Onu oraya bağlayan bir şey vardı. Gözlerini kapayıp dikkatini karşısındaki binadan uçup gelen kokular üzerinde topladı. Bunlar fıçıların, sirkeyle şarabın kokuları, sonra zenginliğin, som altından incecik bir ter gibi duvarların gözeneklerinden geçip gelen kokuları, sonunda da evin öte yanında olması gereken bir bahçenin kokularıydı. Kolay değildi bahçenin bu ötekilerden hafif kokularını yakalamak. Evin çatısını aşıp sokağa ancak ince şeritler halde dökülüyorlardı. Manolya'yı çıkarabildi Grenouille. Sümbülleri, dulaptonunu, katmerli zakkumu. Ama bir şey daha var gibiydi. Bu bahçede kokan felaket güzel bir koku. Ömründe hiç duymadığı, hayır, tek bir kerecik duyabildiği kadar kendine özgü bir şey. Bu kokunun daha yakınına sokulmalıydı. Elini kolunu sallaya sallaya avlu kapısından geçip ev tarafına girmeyi düşündü. Ama bu arada yükleri boşaltmakla, fırçıları denetlemekle uğraşan o kadar insan bilirmişti ki ortada, muhakkak göze çarpardı. Caddeyi gerisin geriye yürüp evin arka yüzüne ulaşan bir sokak ya da geçit aramaya karar verdi. Birkaç metre sonra Rue Drouotier'in başındaki sur kapısına varmıştı. Kapıdan çıktı, hemen sola sapıp bayır aşığı sur dibini izledi. Çok geçmeden bahçenin kokusunu duymaya başladı. Önce hafifçe tarlaların kokusuyla karışmış olarak, sonra gittikçe daha kuvvetli. Sonunda iyice yakınında olduğunu anladı. Bahçenin ucu şehir suruna dayanıyordu. Burnunun dibindeydi. Biraz geri çekilince surun üstünden portakal ağaçlarının en üst dallarını görebiliyordu. Yeniden kapadı gözlerini. Bahçenin kokuları gökkuşağının yayları gibi renk renk ama açık seçik, kesin çizgilerle birbirinden ayrılmış şeritler halinde üstüne dökülüyordu. Ama içlerinden bir tanesi vardı ki en değerlisi, Grenouille için önemli olanı. Bedeni hazdan ateşe, dehşetten buza kesti. Suçüstü yakalanmış bir yaramaz gibi tepesine çıktı kanı. Sonra dönüp gene gövdesinin orta yerini buldu, gene çıktı, gene indi. Hiç de bir şey gelmiyordu elinden. Çok apansızın gelmişti bu koku saldırısı. Bir an için, bir soluk alımı bir zaman, bir sonsuzluk süresince zaman iki kat uzamış ya da kökten yok olup gitmiş sandı. Çünkü bilmiyordu artık. Şimdi miydi? Burası mıydı? Yoksa aslında şimdi o zaman mıydı? Burası orası mı? Yani Paris'te Rue de Marais'i 1753 Eylül'ü bahçeden esip gelen koku vaktiyle öldürdüğü kızın kokusuydu. Bu kokuya dünyada yeniden rastlamış olmanın mutluluğundan gözleri yaşarıyordu. Duyduğunun gerçek olmayabileceği ise ölümcül bir dehşete salıyordu onu. Başı döndü, biraz sendeledi, sırtını duvara dayamak zorunda kaldı. Sonra yavaş yavaş aşağı kayıp çömeldi. Kendini toplar, kafasını yatıştırırken ölümcül kokuyu daha kısa, daha az tehlikeli soluklarla içine çekmeye başladı. O zaman surun arkasındaki kokunun gerçi kızıl saçlı kızınkini alabildiğine benzediğini ama onun bütün aynısı olmadığını anladı. Tabii bu da kızıl saçlı bir kızın kokusuydu. Bundan kuşku duyulamazdı. Grönüy kokusal düşleminde gördü bu kızı. Bir resimde görür gibi. Sessizce oturmuyor, koşup zıplıyor, ısınıp sonra gene serinliyordu. Herhalde çabuk davranılıp sonra gene durulması gereken bir oyun oynuyordu. Bir önemi yoktu. Başka sıradan kokulu biri daha vardı oyunda. Derisi göz kamaştırıcı bir beyazlıktaydı. Yeşile çalan gözleri vardı. Çiller vardı yüzünde, boynunda, göğüslerinde. Yani Grönüy'ün soluğu kesildi bir an. Sonra daha derinden kokladı havayı. Rue de Marais'li kızın kokusunun anısını geriye itmeye çabaladı. Yani bu kızın göğüs denecek cinsten göğüsleri yoktu. Daha yeni yeni belirmeye yüz tutmuş göğüs başlangıç yerleri vardı. Kokusu sonsuz hafiflikte, küçük mü küçük, çillerle çevrelenmiş, belki daha birkaç günden beri, belki de birkaç saatten. Aslında şu andan beri büyümeye başlamış göğüs kabarcıkları. Tek sözcükle bu kız daha çocuktu. Ama ne çocuk. Grönüy'ün alnı terlemişti. Çocukların pek bir kokusu olmadığını biliyordu. Tıpkı yeşil yeşil büyüyen, daha açmamış çiçekler gibi. Ama bu, surun arkasındaki, daha neredeyse kapalı denebilecek konca, daha bir an önce ilk kokulu uçlarını dışarı uzatan ve bu haliyle henüz ondan, Grönüy'den başka kimsenin farkına varmadığı bu çiçek, şimdiden öyle tüyler yüperticesine harika bir koku yayıyordu ki, bütün görkemiyle gelişince dünyanın dünya olarak koklamadığı bir parfüm olacaktı. Şimdiden bile Rue de Marais'deki o kızdan iyi kokuyor diye düşündü Grönüy. O kadar kuvvetli değil, o kadar hacimli değil ama daha narin, daha çok yönlü hem de daha tabii. Ama bir iki yıl sonra bu koku olgunlaşmış, öyle bir çarpıcılık kazanmış olacaktı ki ne erkek ne kadın hiç kimse kaçamayacaktı etkisinden. Bu kızın büyüsünden ezilecekti insanlar. Karşı koyamayacaklar, çaresiz kalacaklardı. Neden böyle olduğunu da bilemeyeceklerdi. Aptal oldukları, burunlarını hava çekip boşaltmaktan başka şey kullanmayı bilmedikleri, her bir şeyi gözleriyle kavradıklarını sandıkları içinde diyeceklerdi ki bu kızda bir güzellik var, bir zarafet, bir alımlılık. Kısıtlı dünyaları içinde onun düzgün vücudunu, ince bedenini, kusursuz göğüslerini öveceklerdi. Bir de gözleri diyeceklerdi. Zümrüt gibi, dişleri inci gibi, kolları, bacakları fil dişi gibi düzgün. Artık daha ne budalaca yakıştırmalar uyduracaklardı. Sonra Yasemin kraliçesi seçeceklerdi onu. Sersem portreciler resmini yapacaktı. Aval aval bakacaklardı resmine. Fransa'nın en güzel kadını diyeceklerdi. Sonra delikanlılar geceler boyunca mandolin tıngırtılarıyla uluyarak penceresinin altında bekleyeceklerdi. Şişko zengin, ihtiyar adamlar dizleri üstünde sürüne sürüne gelip babasından isteyeceklerdi. Sonra her yaştan kadınlar her gördüklerinde iç geçirip hayallerinde yalnız bir günlüğüne onun kadar çekici olduklarını göreceklerdi. Ve hiçbiri gerçekte onları tutkun eden şeyin kızın sözüm ona kusursuz dış güzelliği değil, sadece o eşi bulunmaz harika kokusu olduğunu bilmeyecekti. Yalnız o bilecekti. O, Grönüy, bir tek o. Daha şimdiden biliyordu ya. Ah, bu kokuyu elde etmek istiyordu. O zamanki Rue de Marais'li kızda olduğu gibi acemice boşu boşuna ele geçirmek değil. Onun kokusunu sırf içine çekmiş, böylece de yok etmişti. Hayır, duvarın arkasındaki kızın kokusuna gerçekten sahip olmak istiyordu. Onu bir deri gibi üstünden sıyırıp kendi kokusu yapmak istiyordu. Bunu nasıl olacağını bilmiyordu. Ama iki yıl zamanı vardı ya öğrenmek için. Aslında ender bir çiçeğin kokusunu çalmaktan zor olamazdı. Ayağa kalktı, neredeyse kutsal bir şeyden ya da uyuyan bir azizeden ayrılıyormuşçasına bir huşu içinde, bir gören olmasın, bir işiten olmasın, bulduğu enfes şeye bir dikkati çekilen olmasın gibilerden iki büklüm sessizce oradan uzaklaştı. Böylece sur boyundan şehrin öbür ucuna kadar kaçtı, sonunda kız parfümü duyulmaz oldu. O da Port de Fenians'tan gene şehre girdi. Evlerin kuytusunda durup bekledi. Sokaklardaki pis kokulu bu ona güven veriyordu. Pençesine düştüğü tutkuyu düzgünlemesine yardım ediyordu. Çeyrek saat sonra bütün yeri sakinleşmişti. Şimdilik diye düşündü. Surun arkasındaki bahçenin yakınına gitmemeliydi. Buna gerek yoktu. Fazla heyecanlanıyordu. Oradaki çiçek o bir şey yapmadan da serpiliyordu. Nasıl serpileceğini ise zaten biliyordu. Vakit gelmeden kokusuyla sarhoş olmamalıydı. İşe vermeliydi kendini, bilgisini genişletmeli, el becerisini yetkinleştirmeli, böylece hasat zamanına hazır olmalıydı. Daha iki yıl zamanı vardı. 36. Port de Fenians'a yakın bir yerde, Rue de la Louvre'da küçük bir parfüm atölyesi buldu Grönüy. Hemen iş olup olmadığını sordu. Orada öğrendiğine göre patron, usta parfümcü Honor de Arnulfi geçen yıl ölmüştü. Dul karısı 30 yaşlarında siyah saçlı, hayat dolu bir kadın, işleri bir kalfanın yardımıyla yalnız yürütüyordu. Madame Arnulfi uzun bir süre zamanın kötülüğünden, iş durumunun nazikliğinden yakındıktan sonra gerçi bir kalfa daha tutmaya gücünün yetmeyeceğini, öte yandan evdeki işin çokluğu nedeniyle çok acele birine ihtiyacı olduğunu, bundan başka evinde ikinci bir kalfayı barındıracak hiç yeri olmadığını, öte yandan Fransisken Manastırı'nın arkasında, zeytinliğinde, buradan 10 dakika bile çekmezdi, rahatına düşkün olmayan bir genç adamın başka çıkar yol yoksa geceleyebileceği küçük bir kulübesi olduğunu, ayrıca kendisinin dürüst bir usta olarak kalfasının vücut sağlığından sorumlu olduğunu bildiğini, öte yandan günde 2 öğün sıcak yemek çıkarmasının bütün olanaksız olduğunu söyledi. Kısacası Madame Arnulfi, Grenouille'un tabii çoktan kokusunu aldığı üzere sağlıklı bir refah ve sağlıklı bir işbirlik sahibi bir kadındı. Grenouille içinde paranın önemi olmadığı, üstelik hafta başına 2 frank ücreti de öbür yoksulca koşulları da kabul ettiği için çabuk anlaştılar. Birinci kalfa yani Druo adında madamın yatağını paylaşmaya alışık olduğunu, Grenouille'un hemen anlayıverdiği, madamın ise anlaşılan kendisine danışmadan bazı kararları veremediği bir adam çağrıldı. Druo sperma kokusunun bir bulut yayarak apul apul dikildi, bu insan azmanının yanında üflense uçuverecekmiş gibi duran Grenouille'un karşısına tepeden tırnağa bir süzdü onu. Dimdik gözlerinin içine baktı, sanki bununla karşısındakinin karanlık niyetlerini ya da madamın yatağında kendisine rakip çıkıp çıkmayacağını anlayacakmış gibi sonunda aşağılayıcı bir sırıtmayla başını sallayarak olurunu verdi. Böylece her şey yoluna konmuş oluyordu. Grenouille'a bir el toka edildi, soğuk bir akşam yemeği, bir yorgan, bir de penceresiz bir baraka olan ve hoş bir biçimde yıllanmış koyun pisliğiyle kuru ot kokan kulübenin anahtarı. Olabildiğince döşeyip yerleşti buraya. Ertesi gün Madame Arnulfi'nin yanında işe başladı. Nergis zamanıydı. Madame Arnulfi çiçekleri şehrin alt yanında küçük çanaktaki kendi arazisinde yetiştiriyor ya da her bir kuruş için amansız pazarlıklara girişerek köylülerden satın alıyordu. Çiçekler sabah çok çok erken getiriliyor, sepet sepet atölyeye boşaltılıyordu. 10 binlerce çiçek hacimli ama tüy gibi hafif kokan yığınlar oluşturuyordu. Bu arada Druo büyük bir kazanda domuz ve sığır yağını eritip koyuca bir sıvı elde ediyor. Bunun içine Grenouille adam boyu bir spatula ile durmadan karıştırırken kürek kürek taze çiçekleri boca ediyordu. Çiçekler ölüm korkusu içindeki gözler gibi bir saniye yüzeyde kalıyor. Spatulanın gelip yağ gömüldüğü anda bembeyaz kesiliyorlar. Sıcak yağ çevrelerini sarıveriyordu. Hemen hemen aynı anda da pörsümüş, solmuş oluyorlardı. Anlaşılan ölüm o kadar apansız yakalıyordu ki çiçekleri son kokulu iç çekişlerini kendilerini boğan o sıvıya teslim etmekten başka seçenekleri kalmıyordu. Grenouille dille tanımlanamaz bir hayranlık içinde görüyordu ki kazana ne kadar çok çiçek atılırsa yağ da o kadar kuvvetli kokuyordu. Üstelik ölü çiçekler kokmaya devam ediyor değildi. Hayır, kokan çiçeklerin kokusunu içmiş olan yağın kendisiydi. Bu arada kazandaki çorba fazla koyulaşıyor, bir çabuk büyük kevgirlerden geçirip içindeki posası çıkmış cenazelerden kurtarmaları, taze çiçekleri hazırlamaları gerekiyordu. Sonra yine kürekliyor, karıştırıyor, süzüyorlardı. Bütün gün durup dinlenmeden, çünkü gecikme kabul etmiyordu bu iş. Bütün çiçek yağını gün boyunca yağ kazanından geçip bitene kadar. Artıklar hiçbir şeyde boşa gitmemeliydi. Üstlerine kaynar su dökülüp haşlanıyor, burgulu preste son damlasına kadar sıkılıyor, böylece ne de olsa hafif kokulu bir yağ çıkıyordu. Ama kokunun büyük bölümü çiçek ruhlarından oluşan bir deniz kazanda kalmış, gösterişsiz, kirli beyaz, artık yavaş yavaş donan yağın içinde hapsedilmiş ve korunmuş oluyordu. Ertesi gün mazereşin denen bu işlem sürdürülüyordu. Kazan baştan yakılıyor, yağ eritiliyor, içine yeni çiçekler karıştırılıyordu. Bu böyle günlerce sabah erkenden akşam geçlere kadar sürüyordu. İş yorucuydu. Grenouille akşam sendeleye sendeleye kulübesine giderken kolları kurşun gibi ağırlaşmış, elleri nasır bağlamış, sırtına ağrılar girmiş oluyordu. Onun belki 3 katı irilikte olan Druo, karıştırma işini bir kere bile elinden almıyor, tüy gibi hafif çiçekleri küreklemekle, ateşi kollamakla, ara sıra da sıcak bastığından bir yudum bir şey içmeye gitmekle yetiniyordu. Ama Grenouille baş kaldırmadı. Yakınmadan, sabahlardan akşamlara kadar yağın içine çiçek karıştırmayı sürdürdü, karıştırdığı sürece de yorgunluğunu hemen hemen hiç duymadı. Çünkü gözlerinin önünde, burnunun önünde gerçekleşen süreç, çiçeklerin çabucak solup kokularının yağa silmesi, onu her seferinde yeni baştan hayran bırakıyor. Bir süre sonra Druo, yağın artık doyduğuna, daha fazla koku alamayacağına karar veriyordu. Ateşi söndürüyorlar, ağırlaşan çorbayı son bir kere daha süzüp çömleklere boşaltıyorlar. O da bunların içinde hemen katılaşıp harika kokulu bir pomat haline geliyordu. Bu Madame Arnulfi'nin saatiydi. Geliyor, değerli ürünü sınıyor, etiketliyor, niteliğini, niceliğini kılı kılına saplayıp defterlerine geçiriyordu. Çömlekleri bizzat kendi eliyle kapayıp mühürleyip bodrumun derinliklerine taşıdıktan sonra siyah elbisesini giyiyor, dul peçesini takıyor, şehrin tüccarlarını, parfüm yazıhanelerini dolaşıyordu. Can alıcı sözlerle baylara yalnız başına bir kadın olmanın güçlüğünü anlatıyor, fiyat alıyor, fiyatları karşılaştırıyor, içini çekiyor, sonunda malını satıyordu ya da satmıyordu. Parfümlü pomat serin yerde saklanırsa uzun zaman dururdu. Fiyatlar da şimdi o kadar da doyurucu değilse kim bilir belki kışın ya da gelecek baharda fırlayıverirdi. Üstelik bu yağ tulumlarını satmak yerine başka küçük üreticilerle birlikte Cenova'ya gemiyle bir yük pomat göndermek ya da Büyük Eğri'deki Güspan ayırına giden bir kafileye katılmak da düşünülebilirdi. Tehlikeli girişimlerdi elbet ama başarılı olursa çok kazanç getirirlerdi. Bu çeşit olasılıkları iyice bir enine boyuna düşünürdü Madame Arnulfi. Kimi zaman da hepsini bir araya getirerek hazinesinin bir bölümünü satar, başka bir bölümünü saklar, üçüncü bir bölümünü ise tehlikeli pazarlara sürerdi. Ama araştırmalarından pomatlarının iyice doymuş olduğu, yakın zamanda da karlı olacak ölçüde rahatlayamayacağı izlenimi edindi mi, hemen peçesini savura savura eve koşar, Duruo'yu bütün üretimi bir lavajdan geçirip Essence Absolue'ye dönüştürmekle görevlendirirdi. O zaman pomat gene bodrumdan çıkarılır, kapalı çömleklerde büyük bir dikkatle ısıtılır, en hasından alkolle karıştırılır, Grenouille'in çevirdiği bir döndüreç düzeniyle iyice çırpılır, yıkanırdı. Gerisin geri bodruma götürülen bu karışım hemen soğur, alkol pomadın donan yağından ayrılır, şişelere aktarılırdı. Böylece bir çeşit parfüm elde edilmiş olurdu. Hem de çok çok yoğun bir parfüm. Buna karşılık geriye kalan pomat kokusunun büyük bölümünü kaybetmiş olurdu. Bununla çiçek kokusu bir kere daha başka bir ortama geçiyordu. Ama işlem daha bitmiş olmuyordu. Duruo bu parfümlü alkolü en küçük yağ kırıntısını bile tutan gaz bezleriyle iyice süzdükten sonra küçük bir imbiye dolduruyor, çok hafif ateşte yavaş yavaş damıtıyordu. Alkol uçup gittikten sonra balonda kalan soluk renkli Grenouille'in pekala bildiği ama bu nitelikte, bu saflıkta ne Badin'in yanındayken ne de Runel'de koklamış olduğu azıcık bir sıvıydı. Çiçeklerin yağının ta kendisi. 100.000 kere yoğunlaştırılıp iki damla Essence Absolue haline gelmiş katışıksız kokusuydu o bu. Öyle yumuşak, tatlı bir kokusu yoktu artık bu esansın. Neredeyse acı verecek kadar yoğun, keskin, yakıcı bir kokusu vardı. Gene de bir damlası bile bir litre alkole yedirilirse esansı yeniden canlandırmaya, bütün bir çiçek tarlasını yeniden yaratmaya yeterdi. Elde edilen ürün kıt mı kıttı. İmbikten çıkan sıvı ancak 3 küçük flakonu doldurmaya yetti. 100.000 çiçeğin kokusundan geriye bu 3 şişecikten başka bir şey kalmamıştı. Ama bir servetti bunlar. Orada, Grasse'da bile. Hele bir de Paris'e ya da Lyon'a, Grenoble'a, Cenova'ya, Marsilya'ya gönderilecek olsalar kaç katı servet elde ederlerdi. Madame Arnulfi eriyip gidermişçesine süzgün bakışlarla seyrettiği şişeleri onlara bakışlarıyla okşadı. Tek tek eline alıp ağızlarını iyice kapayan torna işi cam tıpalarını takarken değerli içeriklerinden azıcığı bile üflenip gitmesin diye soluğunu tuttu. Tıpanın arasından bir zerresinin bile buharlaşıp kaçmaması için de ağızlarını erimiş mumla kaplayıp mühürledi, bir balığın yüzme kesesine koydu, keseyi şişenin boynundan sıkıca bağladı. Sonra şişeleri pamuk yastıklı bir kutuya koyup bodruma götürdü, bir güzel kilit altına aldı. 37. Nisan'da katır tırnağıyla portakal çiçeğini, Mayıs'ta kokusu şehri bütün bir ay, kaymak gibi tatlı görünmez bir sisle örten bir gül denizini aynı işlemden geçirdiler. Grenouille at gibi çalışıyordu. Alçak gönüllülükle her işe neredeyse bir köle gibi hazır, Duruo'nun verdiği bütün ayak işlerini yerine getiriyordu. Ama bir yandan görünüşte durmadan karıştırır, spatula sallar, badyaları yıkar, atölyeyi süpürür ya da yakacak odun taşırken mesleğin özü olan şeylerden, kokuların biçim değiştirişinin sırlarından hiçbiri de gözünden kaçmıyordu. Duruo'nun becerebileceğinden çok daha kesin biçimde, yani burnuyla kokuların çiçek taç yapraklarından yağa, oradan alkole, sonra da o küçük paha biçilmez flakonlara geçişini izliyor, denetliyordu. Duruo farkına varmadan çok daha önce kokusundan anlıyordu yağın fazla kızdığını, çiçeklerin posasının çıktığını kokularından biliyordu. Çorbanın kokuya ne zaman doyduğunu, harmanlama şişelerinin içinde ne olup bittiğini, damıtma sürecinin tas tamam hangi anda kesilmesi gerektiğini hep kokusundan biliyordu. Ara sıra da belirtiyordu bildiğini, tabii iddiasızca, alttan alır tutumunu bırakmadan. Yağın ona sanki fazla ısınmış gibi geldiğini söylüyordu. Tahmin ederim diyordu, süzme zamanı geldi içimde. İmbikteki alkol uçtu artık gibi bir his var diyordu. Gerçi öyle ahım şahım bir zekası olmayan ama büsbütün budala da olmayan Duruo, zamanla tam Grenouille'a öyle geldiği ya da Grenouille'un içinde öyle bir his olduğu yönde davranır ya da emir verirse en yerinde kararlara vardığını anlamıştı. Hem Grenouille kendisine öyle gelen ya da hissettiği şeyleri hiçbir zaman sesini yükselterek ya da ukalaca ortaya koymadığından Duruo'nun yetkisini ve birinci kalfa olarak kendi üstü olma durumuna da hiçbir zaman, hele Madame Arnulfi'nin yanında kesinlikle iğneleme yoluyla bile olsa tartışma konusu yapmadığından Duruo onun öğütlerine uymamak, hatta karar vermeyi zamanla açıkça ona bırakmamak için bir neden görmedi. Grünhuy'un çorba karıştırmakla kalmayıp aynı zamanda Druo soluğu bir bardak şarap içmeye Quatre Dopin'de alır ya da yukarıda madamın yanında yapılacak işlere bakarken hem çiçek küreklediği hem ateşe baktığı, pomaz süzdüğü gittikçe daha sık görülmeye başladı. Druo, Grünhuy'a güvenebileceğini biliyordu. Grünhuy ise çift kat işi yüklendiği halde yalnız olmanın, yeni sanatında yetkinliğe doğru ilerlemenin, ara sıra da küçük deneyler yapmanın tadını çıkarıyordu. Bir hırsız sevinciyle hesaplıyordu ki Druo ile birlikte yaptığından çok daha ince oluyordu kendi yaptığı pomat. Essence Absolu birkaç derece daha saf çıkıyordu. Temmuz sonunda Yasemin, Ağustos'ta gece sümbülü zamanı başladı. İki çiçeğinde öyle olağanüstü ve öyle kırılgan bir parfümü vardı ki hem daha güneş doğmadan toplanmaları gerektiği gibi hem de en özel, en özenli işlemlerden geçiriliyorlardı. Sıcak kokularını azaltıyordu. Birdenbire kızgın yağ kazanına girmek ise büsbütün öldürürdü böyle kokuları. Bu en soylu çiçeklerin ruhlarını çekip almak kolay olmuyordu. Bayağı iltifatlar ederek kandırılmaları gerekiyordu. Özel bir kokulama odasında üzerlerine serin yağlar sürülmüş levhalara serpiştiriliyor ya da çok sıkıştırmadan yağ içirilmiş bezlere sarılıyor, böylece bir ölüm uykusuna yatırılıyorlardı. Ancak 3 ya da 4 gün sonra solmuş, bu arada son nefeslerini yanı başlarındaki katı ya da sıvı yağlara vermiş oluyorlardı. Sonra bunlar dikkatle toplanıyor, yerine yenileri konuyordu. Bu işlem pomat kokuya doyana kadar belki 10 ya da 20 kere yenilenip de kokulu yağ bezlerden sıkılarak çıkarılır hale geldiğinde Eylül olmuştu. Ürün Mazereşun'da olduğundan bile epey daha azdı. Böyle soğuk enfaruj yöntemiyle elde edilen yasemin macununun ya da bir Julia Antique'de tüberosun kalitesi, incelik ve aslında yakınlık bakımından parfümcülük sanatının bütün öbür türlerini kat kat geçiyordu. Yasemin söz konusuysa çiçeğin tatlı tutungan erotik kokusu yağlı levhalara bir aynaya yansır gibi çıkıyor, oradan tıpkı doğadaki gibi yayılıyordu. Cum grano salis gibi. Çünkü Grünhuy'un hassas burnu çiçeğin kokusuyla konservelenmiş kokusu arasındaki farkı bile duyuyordu elbet. İpince bir tül gibi seriliyordu yağın kendi kokusu, istediği kadar saf olsun özgün kokunun üstüne onu yumuşatıyor, parlak yanına hafifçe gölgeliyor, belki de güzelliğinin sıradan insanlar için katlanılır olmasını sağlıyordu. Ne olursa olsun soğuk enfleruj, narin kokuları yakalamaya yarayan en iyi düşünülmüş, en etkili yöntemdi. Daha iyisi yoktu. Hem bu yöntem Grünhuy'un burnunu ikna etmeye bütünüyle yetmiyorduysa da biliyordu ki burun fukaralarıyla dolu bir dünyayı aldatmaya bin kez yeterdi. Çok geçmeden öğretmeni Druo'yu Maceration'da olduğu gibi soğuk kokulama sanatında da geçti ve bu durumu onun önce de başarısını gördüğü aynı alttan alır sırsaklar yoldan anlamasını sağladı. Druo çıkıp mezbahadan uygun yağları satın alma, sonra bunları temizleme, eritme, süzme ve karışım oranlarını saptama işlerini seve seve ona bıraktı. Kendisi için hep güç, korku verici bir çaba olmuştu bunlar. Çünkü saf olmayan, bayat ya da domuz, koyun, sığır kokusu biraz fazla yağ, en değerli pomadı bile bozardı. Kokulama odasında levhaların aralığını, çiçek değiştirmenin zamanını, pomadın doyma derecesini belirlemeyi, çok geçmeden kendisinin vaktiyle Baldini gibi öğrendiği kurallara göre aşağı yukarı bir doğrulukla Grünhuy'unsa, Druo'nun aklının ucundan geçer mi, burnunun kesin bilgisiyle verdiği nazik kararları da ona bıraktı. Elinin ölçüsü iyi diyordu Druo. İyi hissediyor ne yapılması gerektiğini. Kimi zaman da benden düpedüz çok daha yetenekli, parfümcü olarak benden 100 kat iyi diye düşünüyordu. Aynı zamanda Grünhuy'u sersemin önde gideni sayıyordu. Çünkü anladığı kadarıyla Grünhuy yeteneğini hiçbir biçimde çıkarını çevirmiyordu. Kendisi Druo ise mütevazi becerisiyle yakında yükselecek, usta olacaktı. Grünhuy da destekliyordu onun bu görüşünü. Kendini budala göstermek için her çabaya giriyor, en ufak bir hırs belirtisi göstermiyor, kendi dehasının farkında değilmiş de çok daha deneyimli olan Druo'nun söylediklerini yerine getiriyormuş, onsuz kendisi bir hiç olurmuş gibi yapıyordu. Böylece pekala iyi anlaşıyorlardı. Ardından sonbahar geldi, kış geldi, atölye bir sakinleşti. Çiçek kokuları çömleklerde, flakonlarda tutsak, bodrumlarda yatıyor. Madam arada bir şu ya da bu pomadın yıkanmasını ya da bir çuval kuru baharatın damıtılmasını istemedikçe yapacak pek fazla bir iş olmuyordu. Sonra zeytin vardı. Her hafta birkaç sepet dolusu sıkıp ilk yağını çıkarıyorlar, gerisini yağhaneye veriyorlardı. Bir de Grünhuy'un bir bölümünü damıtıp alkol yaptığı, sonra yeniden damıttığı şarap vardı. Drew gittikçe daha az görünür olmuştu. Madam'ın yatağında görevini yerine getiriyor, pis pis ter ve sperma kokarak atölyeye gelince de hemen gene soluğu Quattro Dopins'te alıyordu. Madam da ender iniyordu aşağı. Ya servet işleriyle uğraşıyordu ya da yaz yılından sonrası için gardırobunu elden geçirmekle. Çoğu zaman Granu günlerce öğlenleri çorbasını, akşamları zeytin ekmeğini getiren hizmetçi kızdan başka kimseyi görmüyordu. Dışarı pek çıkmıyordu. Lonca hayatına, yani düzenli kalfa toplantılarına, yürüyüşlere de tam ne yokluğu ne varlığıyla göze çarpacak ölçüde katılıyordu. Dostları ya da yakın tanıdıkları yoktu. Ama burnu havada ya da insandan kaçan biri sayılmamaya da büyük özen gösteriyordu. Bırakıyordu öbür kalfalar düşünsün kendisiyle birlikte olmanın tatsız, verimsiz bir şey olduğunu. Can sıkıntısı yayma ve kendini çolpa bir salak gibi gösterme sanatında ustaydı. Tabii bunu da hiçbir zaman kendisiyle alay etmekten zevk alacakları ya da lonca usulü eşek şakalarını hedef seçecekleri kadar aşırıya vardırmıyordu. İlginç olmaktan tamamen uzak biri olmayı başarıyordu. Rahat bırakıyorlardı onu. Onun istediği de başka bir şey değildi. 38. Zamanını atölyede geçiriyordu. Drua'ya karşı bir kolonya reçetesi bulmak için çalıştığını öne sürüyordu. Ama aslında bambaşka kokular üzerinde deneyler yapıyordu. Montpellier'de hazırladığı parfümü ne kadar tutumlu kullanmış olsa da iyice azalmıştı. Yenisini yapıyordu. Ama bu sefer artık alelacele buluşturulmuş maddelerle insan kokusunu iyi kötü taklit etmek istemiyor, iddialı bir girişimde kendine kişisel bir koku, daha doğrusu birçok kişisel kokular bulmak istiyordu. Önce bir dikkati çekmezlik kokusu, her gün kullanmalık, peynirsi, ekşimsi insan kokusunu içinde, gerçi hala barındıran ama dış dünyaya sanki kurumuş ihtiyar adam derisini örten kalın bir keten, yün tabakasını geçerek geliyormuş gibi yayılan bir koku hazırladı. Bu kokuyu sürmüş olarak rahat rahat insan içine çıkabilirdi. Parfüm bir yandan kişinin varlığını kokusal açıdan temellendirecek kadar güçlü, öte yandan kimseyi rahatsız etmeyecek kadar silikti. Bununla Grenouille aslında koku bakımından ortadan yok oluyor ama mütevazi varlığı da haklı görülüyordu. Gerek Arnulfi işletmesinde, gerek ara sıra şehirde dolaşırken çok işine yarayan bir ara durumdu bu. Tabii belli durumlarda bu alçak gönüllü kokusunu kullanmak engelleyici oluyordu. Duruva bir şeyler alıp getirmekle görevlendirdiğinde ya da kendisi için bir tüccardan biraz zabat ya da birkaç tane misk alacak olduğunda bu dört dörtlük dikkati çekmezliği yüzünden dükkanda ya hiç bakmıyorlar, bakıyorlarsa da ya yanlış bir şey veriyorlar ya da istediğini getirmeyi unutuyorlardı. Böyle durumlar için daha keskin, hafif terimsi bir parfüm hazırlamıştı. Kokusal pürüzleri, yontulmamışlıkları olan bir şeydi bu. Ona daha derbeder bir görünüm veriyor, insanların acelesi olduğunu, hemen yetiştirmesi gereken işler peşinde koştuğunu sanmasını sağlıyordu. Belli bir ölçüde dikkati çekmek istediği zamanlar, başarısını gördüğü koku ise yağlı bir çarşafı, taze ördek yumurtalarıyla ekşimeye başlamış buğday hamurundan oluşan bir macunla enflarujdan geçirerek tıpatıp taklit etmeyi becerdiği Drouot'un Ora Seminalis'inin kokusuydu. Teçhizatındaki başka bir parfüm ise orta yaşlı ve yaşlıca kadınlarda çok iyi sonuçlar aldığı acıma uyandırıcı bir kokuydu. Sulu sütle temiz, yumuşak tahta kokusuydu bu. Grenouille bunu sürünmüşse tıraşsız, asık suratlı, paltosu sırtında olsa bile ceketi lime lime olmuş, yardıma ihtiyacı olan zavallı solgun yüzlü bir oğlanmış etkisini bırakıyordu. Pazarcı kadınlar kokusunu aldıklarında ona fındık fıstık, armut kurusu veriyorlardı. Çünkü onlara göre aç karnına çaresiz dolaşır gibi bir hali vardı. Kasabın aslında acımasızlık kertesinde katı bir cadaloz olan karısı bile bayat, kokmuş balık ve kemik artıklarını ayırıp bedavadan almasına izin veriyordu. Çünkü ana yüreğini kabartıyordu Grenouille'in masumluk kokusu. Bu kokulardan ise alkolle doğrudan doğruya damıtma yöntemiyle mutlaka yalnız olmayı, insanların ondan uzak durmasını istediği zamanlar yaydığı bir kokunun ana bileşenlerini elde etmişti. Çevresinde ihtiyar, bakımsız ağızların hohladığına benzeyen hafif tiksindirici bir hava, bir kokuşma izlenimi yaratıyordu bu koku. O kadar etkiliydi ki aslında pek güç beğenir olmayan Drouot bile elinde olmadan yüzünü çeviriyor, soluğu dışarıda alıyordu. Tabii kendisini gerçekten iten şeyin ne olduğunu açık seçik bilmeden. Uzak tutucudan birkaç damla şöyle kulübenin eşiğine damlattı mı yetiyordu içeri girebilecek insan olsun, hayvan olsun her varlığı geri püskürtmeye. Durumun gerektiğine göre elbise değiştirir gibi değiştirdiği ve hepsi insanların dünyasında kılına halel gelmeden yaşamasına, gerçek kimliğinin anlaşılmamasına yarayan bu çeşit kokuların koruyucu kanadı altında artık gerçek tutkusuna verebilirdi kendini. Kokuları daha bir incelik, ustalıkla avlamak. Burnunun ucunda büyük bir hedefi, bir yıldan fazla da zamanı olduğundan silahlarını bileme, tekniklerini geliştirme, yöntemlerini yavaş yavaş yetkinleştirme işini yalnız öğrenme ateşiyle yanarak değil, aynı zamanda son derece ölçüp biçerek, dizgeli davranarak gelişti. Biden'in yanındayken gelip durduğu noktadan cansız nesnelerin kokusunu elde etmekten yola koyuldu. taş, metal, cam, odun, tuz, su, hava. O zamanlar damıtma denen kaba saba yöntemle bir güzel çuvalladığı şey şimdi yağların yüksek özümleme gücü sayesinde gerçekleşiyordu. Dördüncü kaset, birinci yüzün sonu.